Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta yepyeni bir müzikte iz bırakanlarda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Siz sununuz Ekrem Bey.
Teşekkür ederim. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nın müstesna öğretmenlerinden kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalı öğretim görevlisi sevgili Onur Özmen aramızda.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Daha önceki programlarımızda da kendisini konuk etmiştik. Bu ama özellikle kendisinin programı. Onu dinleyicilerimizle buluşturmak için, değil mi? Başarılarını paylaşmak, müziğini paylaşmak için.
Estağfurullah.
Evet, hep aynı soruyla başlıyoruz ama bizim programımızla çok paralel bir soru. Nasıl oldu da müzikle buluştunuz efendim? Nereden çıktı beste yapmak, daha sonrası öğretim görevliliği? Şöyle kısaca bir başlangıç yapalım.
Valla ortaokul civarında diyelim bir arkadaşım org dersleri alıyordu. Bir tema çalışıyordu böyle işte tek sesli falan bir şeyler. Ben de ondan çok hoşlandım. Gittim kendi kendime evde bir hesap makinem vardı üzerinde nota adları yazan. Parçayı baştan sona çıkardım. Acaba bu ezgi nedir'den yola çıkarak da önce Beethoven 9. senfoniyi, ondan sonra Beethoven'ı, ondan sonra klasik müziği böyle bir 6 ay içinde hayatımı değiştirecek olan şeyleri keşfettim.
Evet.
Ve ne kadar etkilendiysem artık evet ben de böyle şeyler yapmalıyım deyip orta bir civarında besteci olmaya kafayı koydum.
Çok güzel. Ailede biri eczacı galiba değil mi annenizin?
Babam eczacı. Annem fizik öğretmeni. Ünal Özmen, Lale Özmen.
Evet. Müzikle uğraşıyorlar mıydı? Aynı zamanda severler mi müziği?
Şöyle onlar daha ilgiliydi hatta bana göre belki dinleyici olarak. Yani evde işte kalbur üstü diyebileceğimiz ne bileyim Karloff'un Carmine Burana'sı işte Beethoven'ın 5. senfonisi gibi böyle bir sürü kasetler vardı. Fakat ben pek ilgi duymamıştım o org ders alan arkadaşıma kadar. Ve sonra babam keman çalardı biraz ve resim yapardı, sergiler filan açardı, amatör olarak çalışırdı. Kendisi de öyle.
Ama yine sanatla iç içe.
Evet, yani hep sanat vardı. İşte kitap dolu bir ev. Bir şekilde işte sabahlara kadar resim yapan bir baba, hep böyle meraklı bir anne bu tip şeylere. Tabii o bunun etkisi oldu. Tabii apartmanımızda da aynı apartmanda gitarist Pınar Dinç, Ahmet Kanneci'nin öğrencisi. Yine Mustafa Apaydın, Hülya
yani müzik
Apaydın. Yani hep bir apartmanda da vardı. Yani.
Çevrede de öyle.
Aynen, çevre de öyleydi. Sonra bir şekilde işte bu ortaokulda flüt dersi başladı. Herkes şaka şükür böyle çalıyor. İlkokulda öğrenmiş. Bizde öyle bir şey yok. Ben tabii hiçbir şey çalamıyorum. Sürekli elimde oynatıyorum flütü ama çalıyormuş gibi gözüküyorum. Bir sözlü yaptı bizim o dönemdeki öğretmenimiz. Ben 0 aldım. İlk müzik notum da 0'dır.
Benim de 4. Yani hep öyle başlıyor yani.
Yani sonra bir baktım işte oradan.
Sonra da müzisyen olmuş.
Evet gerçekten yani merak bir tokat diyorsunuz ya belki de ondan. Kuzenim böyle biraz flüt çalıştırdı bana. Ben flüt hastası oldum bu sefer de.
Evet.
İşte o okulda da Hürriyet Apaydın, Mustafa Hoca'nın eşi müzik öğretmenim. Refik Saydam var, şimdiki Müzef Genel Başkanı. Yani onların sahip çıkması, işte küçük küçük besteler götürüp getirmem, onların ilgisi, sonra lisede Süreyya Çağlar falan derken böyle çok iyi müzik öğretmenlerim oldu, çok şanslı oldum. Sonra konservatuarla tanıştım tabii. İşte Yiğit Aydın'la çalıştım. Muammer Hoca, Muammer Sun bana sahip çıktı. O yönlendirdi. Derken konservatuvara girdim. İşte sizlerin de çok yakından tanıdığı işte Burhan Önder, Turgay Erdener, İlhan Baran,
çok değerli ustalar.
Hepsi hocalarım oldu.
Evet.
Müzisyenliği İbrahim Yazıcı'dan, Yasemin Marlalı'dan, icracılık anlamında Ahder yine Destan'dan çok şeyler öğrendim.
Durduk o zaman. Hemen evet. Müziğimizi buluşturalım. Çünkü hemen. Konuşacak çok şeyimiz evet, var evet. Daha. Ne mutlu ki bu ustalarla çalışmışsınız. Elbette ki sizin başarılarınızın temelini oluşturmakta bu değerli sanatçılarımız. Ama öncelikle bir dinleyicilerimiz sizin müziğinizi şöyle bir duysunlar. Ne dinleyeceğiz sevgili Onur Özmen?
Opus 19 eser numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü, Hitit evet. Yaylı Çalgılar Dörtlüsünden dinleyeceğiz. 3 bölüm. Prelüt, Fük, Epilog.
Evet, dinliyoruz.
Thank you.
Sevgili Onur Hocam, ellerine yüreğine sağlık.
Emeğinize sağlık gerçekten.
Emeğine sağlık.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimize ilk izlenimi edindirdik. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Konservatuar maceramızda kalmıştık. Sevgili dinleyicilerimiz, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için böyle bir uyarı yapalım. Bu haftaki konuğumuz, müzikte iz bırakanların konuğu Onur Özmen. Sevgili Onur Özmen, besteci. Hatta bir özelliği daha var. Okulumuzun ortaokul lise müdürü. Kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında öğretim görevlisi.
Müdürlük kısmında ayrıca konuşacağız.
Onu ayrıca konuşacağız. Ayrıca konuşacağız.
Besteci, başlı başına herhalde bu. Bambaşka bir...
Başka bir program ayırsak hesabet olabilir.
Evet. Çok farklı alanlarda besteler yapıyor. Film müzikleri, efendim işte reklam müzikleri, belgesel müzikleri, senfoniler filan. Yani çok yönlü bir besteci. Biz bu müzikten önce konservatuvar macerasını birazcık konuşuyorduk. Şimdi oradan devam edelim.
Evet.
Nasıl başladı, nasıl sürdü?
Derken bir baktım konservatuvarda hoca olmuş.
Değil mi?
2004 yılında konservatuvarda çalışmaya başladım. Öncesinde de 1998'de TRT'de ilk görevimi aldım.
Evet, orada da görevlerinizi
öğrendim. Evet, aslında çocuk korosunun piyanisti olarak görev yapmaya başladım girdiğim sene. Ben dışarıdan lise bitirip tekrar konservatuvara gidip lise bitirenlerden olduğum için biraz böyle büyük öğrenci olarak geldim. Hatta böyle benzetme yapardım bazen. Küçük Emrah gibi hem okula gidip hem tamircide çalışma sahnelerindeki gibi hissediyordum. Çünkü kendi sıramı beklerken koroda filan armoni ödevlerini yapıyordum bir yandan. Sonra Sevda Canepant Müzik Vakfı'nda hocalık yapmaya başladım. Zaten daha sonrasında da konservatuvar başlayınca tabii diğer görevlerimi bırakmış oldum. TRT'de bir sene çalıştım sadece bu arada. Daha uzun sürmedi o.
Sonrasında herhangi bir proje TRT'yle yok. Ama dışarıda birçok film müziği var.
Tabii TRT ile belgeseller yaptım. 7-8 tane belgeselimiz var. Sık da yayınlanıyor benim gördüğüm kadarıyla belgesel kanalında. TRT'nin bir dizisi ile çalıştım. Bu da Mor Menekşeler'di. Serdar Akar yönetiminde 29 bölüm yayınlanan. Yine çeşitli TRT görevleri yaptım aslında.
O zaman Mor Menekşeler demişken Mor Menekşeler'den örnek verelim mi?
İyi olur.
Ne dersin?
Keyifli olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii önceki müziğimiz çok daha sanatsal denebilecek, daha akademik bir müzikti.
Evet.
Şimdi 180 derece arkamızı dönüyoruz.
Ama ben demin söylemiştim.
Başka bir alan.
Çok renkli, çok farklı alanlarda yaratılarının olduğunu söylemiştim
ama
zaten.
Ama bu da çok kıymetli.
Tabii
yani.
Ki.
Sizlerin bu piyasada iş yapmanız onun da değerini ve kıymetini arttırıyor. Öyle değil mi?
Evet. Yani,
seviyeyi de yükseltir.
En azından doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü profesyonel besteciler var. Çaba harcıyorlar. Geçinmeye çalışıyorlar.
Tabii ki.
Hani evet, herkes müzikle ilgilensin, çok değerli bir şey ama çaktırmadan buradan yönetmenlerimize, yapımcılarımıza sesleneyim.
Kesinlikle.
Profesyonel bestecileri ihmal etmemek gerekiyor.
Hatta onlarla yapılan işlerin çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum.
Daha nitelikli.
Tarihsel anlamda da böyle olduğunu düşünüyorum
ben de. Çünkü önünde düşünsene, çok değerli bir tekst var. Müzik çok önemli çünkü bir oyuncu için. Filmin oluşumunda, senaryonun seyirciye aktarılmasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. O müziğin de o tekst kadar ve o senaryo kadar, yönetmenler kadar kıymetli kişilerle çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Kıymetini çok fazla arttırıyor yani. Şimdi Mor Menekşeler'den bir örnek dinleyeceğiz.
Evet, özellikle dinleyicilerimize hatırlatması için jenerik müziğimiz. Hı hı. Çok kısa. Arkasından da eski üslupta bestelenmiş bir tangomuz var.
Evet.
Duygu Cinemre tangoyu seslendiriyor. Hı, jenerikte de bizim sevgili Eren
ben
Süalp
selamlar,
ve
sevgiler
evet selamlarımızı söyleyeyim. Gözde Oktar'da keman soloda. Yine bu ismini almam gereken iki kişi olduğunu daha düşünüyorum. Çok destek olan bana bu konuda.
Evet.
Volkan Gözübüyük ve Tolga Yüksel'de sevgili Ekrem Hoca'nın öğrencisi. Onun kaydı yok şimdi burada ama bu arkadaşlarımızı da şey yapmamız lazım, anmamız lazım.
Evet, evet. Peki dinliyoruz. Mor Menekşeler.
Ya.
Sözlerini nereden alındı sözleri?
Senaristimiz şarkının? Levent Canteke ait. Evet. Kendisi de benim çok yakın dostum. Hala bir sürü proje yürüttüğümüz.
Evet.
Tabii şarkı sözü olarak yazılmadı. Diziyi anlatan bir şeyler olduğu için.
Metinden.
Evet, metinden yola çıkarak biraz da.
Evet.
Çalanlara da söyleyenlerine de selam olsun. Tüm emeği geçenlere çok keyifliydi.
Evet. Oda müziği çalışmalarınız da var. Değil mi? Bunlardan iki flüt ve piyano için düşçe. Ben biraz bilimcilerimizle paylaşım. Yalnız bir su sineğinin düşleri. Bu da çok ilginç olsa gerek. Daha doğrusu flüt, oboe, klarnet, trompet, timpani ve fagot için 2000 yılında.
Evet, PRSL 7.4 var. Depremle ilgili, deprem dalgalarıdır PRSL. 7.4 de bu bizim ne yazık ki 17 Ağustos depremini simgeleyen bir şekilde koymuştum. Onun Richter ölçeğine göre büyüklüğü. Bu eser üzerine Ahmet Mete Işıkarı'nın da hani telefon ettiğini gururla söylemeliyim. Benim için çok önemli bir isimdir o çünkü. Evet.
Karıncanın Anıları.
Evet, Karıncanın Anıları Peter Shepherd Scarden Royal Akademi'deki keman hocalarından önemli bir kemancı. Sipariş üzerine yazdığım çok solo hoş. Keman.
İmge diye yine oboe ve piyano için 2004 evet. yılında yazdığınız bir beste var. Üflemeli Çalgılar Beşlisi
Sedat Civelek hocamızın repertuarını aldı ve sürekli konservatuarda çaldırdı.
Atatürk'ün sevdiği türküler.
Evet, iki ayrı albüm halinde var. Bir viola piyano, bir gitar viola şeklinde.
Evet. Yaylı Çalgılar Kuarteti.
Ki az önce dinledik.
Bir sürü daha düş, zeybek.
Evet, senfonik orkestra için eserler var. Senfoni var, onun henüz kaydı yok. Çünkü 11 Aralık'ta dünya premieri yapılacak.
Aa, ne güzel.
Bizim
güzel.
Okulumuzun senfoni orkestrası tarafından Naci Özgüç yönetiminde. Aynı konserde Bora Ateş Yakan Chopin piyano konçertosunu seslendirecek.
Çok hoş. Buradan selam olsun. Burada. Şimdiden başarılar
diliyorum.
Şimdi
de yaptığımız ya da hani bitirmeyi düşündüğümüz ya da başlayacağımız bir herhangi bir proje var mı yine beste çalışmaları? Üzerinde çalıştığınız?
Yeni bitmiş olan bizim az önce adını andığımız Levent Cantek senaristimiz. O iletişim yayınlarının editörüdür. Aynı zamanda da Türkiye'deki hemen hemen ilk denebilecek çizgi roman kitapları üreten isimlerden. Ben onların reklam müzikleri üzerine çalışıyorum. Geçtiğimiz günlerde Puslu Kıtalar Atlası diye yeni bir çizgi roman yayınlanmıştı. Onun sergi müziğini yaptım. 20 dakikalık falan bir şey. Bu tarz şeylerle uğraşabiliyorum ama bir projem var. Buradan da duyurmuş olayım. Sevgili Tolga ile beraber, Tolga Yüksel'le beraber bir klarnet konçertosu ya da konçertant parça
diyebileceğimiz
bir şey
düşünüyorum. Harika. Çok sevindirici.
Tolga'ya sözünü verdim. Artık bunu da duyurabilirim.
Sevgili Tolga, sevgili dinleyicilerimiz çok değerli bir klarnet sanatçısı. Sevgili Ekrem Bey'in öğrencisi. Ne hoş, ne güzel.
Okulumuzun klarnet öğretmeni.
Aynı zamanda, evet.
Çok pırıl pırıl talebelerle birlikte acayip başarılı işler yapıyor. Çok beni gururlandırıyor, çok seviniyorum. Bu arada hocalık deyince, bizim kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında mezun olan senin gibi arkadaşlarımız genellikle solfej öğretmenliğiyle başlarlar.
Evet.
Herhalde sen de öyle başlamıştın.
Tabii tabii, ben de yani solfej, armoni, yani bütün müzisyenlere, bütün müzisyenlerin öğrenmesi gereken temel bilgileri içeren form bilgisi, armoni, kontrpuan gibi dersler.
Ayrıca ve diğer tüm bölümlere de servis solfej, veren bir bölüm olarak.
Evet, bu tabii her şeyi öğreniyoruz ama öğretirken pekiştirdiğimiz için biraz bana göre arkasından hemen bu dersleri almak kompozisyon hocalığına, yani nihai hedef diyebileceğimiz kompozisyon hocalığına hazırlık tarzı bir şey olmuş oluyor. Ben tabii bu sene idari görevim olduğu için sadece kompozisyon öğrencilerimle çalışıyorum. Onların derslerini yürütüyorum ama ben de bugüne kadar hep solfej, armoni, yani tükenmeden vermiş oldum.
Öğretmek nasıl bir duygu? Mesleğinizi öğretmek öğrencilere zor olsa gerek elbette ki ama çok hem, güzel yanları
tabii,
da var.
Hem zor hem bir de şöyle bir yanı var. Biz orta birden alıyoruz çocuğu. Daha enstrüman hocasıyla enstrümanı tutmayı öğrenirken müzisyenlik öğretmeye başlıyoruz. Tabii bir süre sonra enstrüman hocası bizden devralıyor onu. Diyelim ki yarım dönem içinde onlar artık müzik yapmaya başlıyorlar. Biz de onları ilerletmeye devam ediyoruz. Yani kimi zaman enstrümanda çalamayacağı parçaları henüz solfej olarak öğreniyorlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Müzisyen yetiştirmenin enstrüman hocasıyla beraber işte %50 hamuruna faydada bulunuyoruz gibi bir şey ortaya çıkmış oluyor. Tabii bu heyecan verici çünkü orta birde aldığınız çocuğu yıllar sonra kendi eserinizi orkestrada çalarken görüyorsunuz. Böyle bir güzellik var.
Şimdi hemen aklıma çok affedersiniz bir soru geldi. Bunca yoğunluğun arasında Bu besteler nasıl çıkar yani sevgili hocam, sevgili Onur Özmen?
Çok kolay olmuyor tabii yani, çok zaman ayırmak lazım.
Okulda hocalık var, diğer dışarıda işleriniz de var. Bir de sizin çok özel, hani bebeğim denilir ya, öyle eserlerinizi oluştururken özellikle onlardan bahsediyorum. Nasıl oluyor, bir anda mı geliyor onlar, o melodiler dökülüyor?
Aslında bir anda değil, çok çalışarak, çok düşünerek, uzun süre vakit harcayarak, mesai harcayarak, bazen piyanonun başında saatler geçirerek. İlham dediğimiz şey aslında çok düşünmenin sonucunda ortaya çıkan düşünce yoğunluğundan başka bir şey değil. Bach büyük bir mütevazilikle söylemiş, benim kadar çalışan benim yaptığımı yapar diye. Bunda doğruluk payı var, çok çalışmak gerekiyor, çok emek harcamak gerekiyor, deneyim sağlamak, seslendirmek gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum.
Bütün bunların dışında atmosfer de önemli değil mi? Geçenler çok önemli şey, farklı bir şey duymuştum mesela. Turgay Erdiner'in belgesel izlerken bestelerini yaptığını mesela.
Ve de açık oturumlar falan.
Evet, açık oturumları. Televizyonda bir yandan onları izlerken.
Evet, sesler içerisinde ancak üretebilir.
Hoca sever hatta birileri konuşurken falan da yapmayı
sizin
sever.
De böyle... değişik atmosferlere ihtiyacınız oluyor mu? Yani böyle bir şey geliyor mu size de?
Yani ben çok şanslıyım. Çünkü benim hayatımda çok hem güzel bir kadın hem de çok iyi bir ressam Deniz Özağ var. Evet. Onunla beraber tabii o sanat atmosferini İki biz oluşturduk yani evde beraber. Gelince, evet. Stüdyomuz aynı. Yani ressamın atölyesi, bestecinin stüdyosu. Aynı odamız. Aynı anda kullanmıyoruz çalışırken ama sonuçta onun resimlerini görmek, onun benden etkilenerek yaptıklarını görmek. Örneğin salonumuzda dev gibi bir kırmızı müzik asılı. Kırmızı müzik de aslında yıllar önceki tanışmamızdan kalma bir şey öykü olarak. Bir de iki tane eser bebekler dışında başka bebeğimiz var.
Çok güzel.
Hiç anlamayacaklar belki ama burada anıldıklarını Zeytin kedimiz ve Dali köpeğimiz.
Evet.
Onlar zaten ilham kaynağı oluyorlar. Yani onların yarattığı mutluluk çalışmaya sevk eden
Kesinlikle.
Bir şey.
Kesinlikle.
Yani mutlu olmak gerekiyor. Hani biraz filmlerde... herhalde abartılıyor bu çok acılar çekerek yapılan müzikler. Hayır, ben rahat ve mutlu olmalıyım. Sıcak bir ortamda olmalıyım.
Evet.
Oturup böyle çalışabiliyorum.
Evet.
Tam aksi durumlar da tabii ki yaşadığımız olmuştur hayatta.
Elbette.
Hiçbir zaman çalışamadım ben o zamanlar. Yani hep rahat olmalıyım.
Çok
yani
güzel
için.
Ne güzel bir tablo. Evet. Çok hoş gerçekten.
Sohbeti yine müzikle böleceğim ben. Her
evet.
zamanki gibi.
Buyurun efendim.
Bölmek istiyorum.
Az önce andığımız Peter Shepherd Scarlett'ın sipariş ederek yazdığı.
Aklım onda kaldı. Evet, demin konuşmadan merak ettim.
Solo keman için Karıncanın Anıları. Bunu ben bir sayfa halinde bir günde besteleyerek Peter'a workshop'a götürmüştüm. O da ertesi gün Bursa'da çalmış. Ve daha sonra bana bunu tamamlamam için görev verdi. 5-6 ay sonra ben bunu tamamladım. Ben çaldığım ülkelerin sayısını gerçekten bilmiyorum. Her müziğim değil ama bu Karıncanın Anıları çok ünlü oldu. Yani 30-35 ülkede çaldığını kendisi söylemişti.
Ne kadar güzel.
İnternette bulunabilen bir şey hatta. Onun Ankara Müzik Festivali'ndeki kaydı var şu anda. Karıncanın Anıları'nı dinleyelim.
Dinliyoruz efendim. Ellerine sağlık, yüreğine sağlık tekrar.
Tebrik ediyoruz.
Teşekkür ediyorum bir kere
daha. Daha inşallah 35 değil, kaç 35 ülkede çalınsın inşallah.
Çok önemli bir başarı ama.
Evet, sayenizde de işte şimdi radyolarımızda duyulmuş oldu.
Evet.
Radyo 3'ten başka herhalde sizin programınız var.
Türkiye'nin ses radyosu ve memleketim efendim. Çıkarma şansını veren. Dinleyiciler de çok mutlu olmuşlardır müziğinizle buluşmaya ve sizi tanımak için bugün.
Programımızın misyonu zaten böyle bir şey.
Evet.
Hem geçmiş büyüklerimizi anmak ki o programlarda sen de bulundun. Bazı büyüklerimizi birlikte anmıştık.
Evet, Ferit Üzül, Hasan Ferit Anlar.
Değil mi? Hali hazırda yaşayan büyüklerimizin burada anmak, onları dinleyicilerimize buluşturmak, sizin gibi genç yeteneklerimizi, yeni nesil
yaşayan
kuşağı.
Küçükler.
Ve de bir şeyimiz daha var. Uluslararası yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil etmiş küçüklerimiz var, talebelerimiz var.
Evet.
Geleceğin iz bırakacak olan sanatçı adaylarımız var. Onları da dinleyicilerimize tanıtmak, buluşturmak, bu değerlerimize sahip çıkmak. Kısaca şeyimizin, programımızın özeti bu aslında. Şimdi gelelim benim aklıma takılan bir soruya. Ben biliyorum da dinleyicilerimizin de duymasını isterim. Şimdi kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalı, besteci yetiştiriyor.
Evet.
Asıl işi o.
Evet, aslında kompozisyon sanat dalı de onun altında.
Doğru, kompozisyon sanat dalı, besteci yetiştiriyor.
Evet.
Şimdi fakat besteci yetişiyor, mezun oluyor, solfej hocası olarak başlıyor. Acayip bir iş yükü, acayip bir ders yükü, küçücük çocuklarla başlıyor. Yıllarca demin de söylediğin gibi solfejdi, armoniydi, formdu, bütün diğer müzik bölümüne servis dersleri veriyor. Ama besteci yetişiyor. Şimdi burada aklıma takılan, bu amaçlı yani erekli yapılan bir şey mi? Hem buradan bu süreç içerisinde beslenmesi, kendini geliştirmesi iki açıdan. Hem bestecilik olarak hem de ileride besteci hocası olmak üzere. Bu hakikaten beslenmesi gerekiyor da böyle bir şey mi yapıyor? Bundan da mı besleniyor?
Evet, muhakkak besleniyor. Çünkü armoni dediğimiz şey, hı hı, aslında günümüzde kimsenin kullanmadığı, işte 150 yıl önce bırakılmış bir teknik. Evet. Ama niye bunu öğreniyoruz? Çok iyi ve niye öğretiyoruz? Çünkü
önce
bu bir sabır. Yani nasıl ressamlar önce kalem tutmayı, sonra saatlerce çizim yapmayı falan, böyle bomboş kağıdı çizerler. Elleri o kaleme alışsın, işte kağıdı kavrasınlar falan gibi desen çalışırlar. Bu da armoni de böyle bir şey. Sabrı ve araştırmayı öğretir. Yani hocanıza ödev yaparsınız, götürürsünüz. Ondan sonra o sizi geri gönderir, hataları işaretler. Tekrar yaparsınız, defalarca yaparsınız bunu. Ve bunu önce öğrenci olarak, sonra hoca olarak yaptırırsınız. Önce sabrı öğrenin, sonra sabrı öğretmeyi öğrenirsiniz.
Evet.
Yine form bilgisi, her sene başka eserler analiz ediyorsunuz. Belki besteciyi bıraksanız analiz edecek vakti olmayacak başka bir şeyler, ama öğrenciye anlatma derdiyle bunu hep hatırlayarak, hep ustaların eserlerini hatırlayarak gitmesi çok faydalıdır. Solfej bestecilerin en çok müzisyenlik yapabildiği alandır. Çünkü bizler enstrümancı arkadaşlarımız gibi bir orkestrada çalmıyoruz ya da gidip solo resteller veremiyoruz. Vardır muhakkak aramızda enstrümancı bestecilerde, ama çoğunluğumuz değiliz. Solfej çocuklarla bir araya gelip müzik yapmayı, her sabah bandocuların meşk dediği şey gibi bir araya gelip tınlattığı bir ortam. Ve işte piyano çalıyoruz, çocuklara eşlik ediyoruz, onlara başka değerler gösteriyoruz, eserler anlatıyoruz. Yani hepsi aslında bir bütün içinde değerlendirilmeli. O yüzden öğreten besteci olmak çok önemli. Zaten dünyada da bestecilerin çoğu ama şu ders, ama bu ders, mutlaka bunun öğreterek bir yerlere geliyorlar diye düşünüyorum. Çünkü biz müzikle ilgili her şeyle ilgili olmak zorunda insanlarız. Yani sınıfımızda bir trompet öğrencisinin olması, keman öğrencisinin olmasının başka anlamları da var. Çünkü biz besteciler bütün enstrümanları çok iyi tanımak zorundayız. O enstrümanı çalan bir çocuğu yetiştirirken ister istemez hakim oluyorsunuz. Çocuğun nasıl yetiştiğini görüyorsunuz. Belki böyle bir şey de var aslında. Dolayısıyla hepsi iç içe diyebiliriz.
Evet. Yani buradan şunu anlıyoruz ki öncelikle sadece sizi eğitmek değil, bir taşla iki kuş vuruluyor. Hem siz eğitiyorsunuz hem siz eğitiliyorsunuz.
Tabii.
Besleniyorsunuz ki bu yaratılarınıza aksettirmek için. Büyük çok önemli bir süreç. Ve büyük etkileri olan bir süreç her iki tarafta. Ayrıca bir de öğreticilik de öğreniyorsunuz. İleride tabii, çünkü tabii. Nihai hedeflerden bir tanesi de kompozisyon öğretmenliği hocam.
Aynen öyle.
Öyle değil mi?
Aynen öyle.
Şu anda bulunduğunuz gibi. Ne dersiniz? Bir müzik daha dinleyip devam edelim mi? Yoksa biraz daha konuşup sonra müzik diyelim?
Arzu ederseniz hem konuşma hem dinleti yapabiliriz. Çünkü anlatmam lazım herhalde şimdi çalınacak müziğimizi.
Harika, ne güzel.
Meddah baş rollerini Münir Caner'in oynadı.
Sevgili hocamız, evet.
Sinemalarda,
evet, sinemalarda oynayan
ustalarımızdan. Evet,
İklim filmin ve Batur Emin Akgel'in yönetmenliğinde çekilmiş olan, gerçekten eskinin Yeşilçam klasiklerini andıran bir öyküye sahip. Şimdilerde bir ticari kanalımızda sanırım izlenebiliyor, kiralanabiliyor vaziyette.
Evet.
Meddah'tan bir suite oluşturdum ben. Aslında tabii 45-50 dakikalık bir film müziğine sahip. Ancak buradan önemsediğim iki önemli parça var. Birincisi Meddah karakterini oynayan hocamızın canlandırdığı Aziz karakterinin dramını anlatan, Aziz'in dramı bir nevi ana teması diyebileceğimiz. Diğeri de onun kızını, yani onunla aslında kontrast karakter, ona küsmüş olan karakteri canlandıran Suna karakterinin acısını anlatan. Yani Aziz'in dramı, Suna'nın acısı şeklinde iki parçamız var. Özel bir müzik topluluğu kurduk. Ben yönettim. Şimdi de bunları dinleyebiliriz herhalde.
Bu film yanılmıyorsam geçtiğimiz sezon mu? Ya da ondan yani, evvel.
Herhalde öncesinde. 2012'de evet. Çekildi. 2013'te vizyona girdi evet. Diye hatırlıyorum. Tabii biraz sanatsal yönleri ağırlıkta bu filmin. Maalesef piyasada da sanatsal yönleri ağırlıkta olan filmlerin çok ses getirmesi kolay olmuyor.
Evet.
Hatta hiç kolay olmuyor.
Doğru.
Dolayısıyla hani
daha
pek
uzun bir zaman diliminde belki.
Belki uzun yıllar sonra
daha da kıymetlenir,
anlaşılabilir diye umuyorum.
Daha çok gişe filmleri dediğimiz şeyler. Bir
çabuk tüketilen.
Daha.
Ya pop müzik gibi yani evet, biraz daha hani evet, popüler evet. Müzik de ticari müziktir sonuçta.
Evet. Gündelik yani o an için. Evet. İzle ve bitir.
Ama şu anda ulaşılabiliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bu film çok özel bir filmdir. Müziklerini de sevgili Onur Özmen yaptı. Bunu ulaşabilirsiniz. Bazı kanallarımız var. O kanallardan bulabileceğiniz gibi.
İnternette
İnternet
de yayınlanmış durumda.
İnternet marifetiyle de bulabilirsiniz.
Başrollerinde Münir Caner var. Çok kıymetli bir ustamız. Filmin adı Meddah ve o muhteşem müzikleri yapan sanatçımız da şu an stüdyolarımızda Sayın Onur Özmen. Şimdi o müzikleri dinleyeceğiz herhalde. O
evet.
Güzel müziği.
Thank you.
Ellerine yüreğine sağlık.
Çok etkileyici.
Tekrar
gerçekten.
Tekrar anons edelim buradan. Bu dinlediğiniz müzikler sevgili dinleyiciler, Meddah filminin geçtiğimiz sezonlarda vizyonda olan Meddah filminin müzikleriydi. Konuğumuz da bu müziklerin bestecisi sevgili Onur Özmen. Vakit sular seller gibi akıp geçiyor. Ne konuşacağımızı bilemiyoruz. O kadar çok konuşacak şey var ki. En son bu sene Onur hocamıza bir müdürlük verildi bizim okulda.
Evet.
Herhalde bir müzisyenin yapmak istediği en son görevler idarecilik olsa gerek. Ama birileri de yapacak tabii ki elbette.
Gerçekten öyle.
Bu konudaki yani. Deneyimleriniz, anılarınız keyifli, keyifli olmayan ama keyifli
mutlaka.
Bunun
en büyük örneği
çünkü...
sizsiniz Ekrem Hocam. 23 yıl yaşadığınızda.
Tabii yani hocam şimdi sizin hislerinizi hiç sorgulamak istemiyorum. 23 yıl gibi bir laf söylüyoruz. Ben 1 Eylül'den itibaren müdür olarak atandım. Hem ortaokul hem lise. Zorluğu şu, bizim... Okulumuz üniversite tabii ki Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı ama aynı zamanda bir yerden de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı.
Evet.
Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüklediği bazı sorumluluklar var. Evet. Üniversitenin yükledikleri var. Konservatuarın kendi yapısından kaynaklanan ciddi teamüllerimiz var. Evet. Bu üçü birleştiği zaman başa çıkması pek kolay olmuyor. Bir de bizim öğrencilerimiz tabii ki biraz daha farklı karakterde dışarıdaki öğrencilere göre. Bunun hem olumlu yönleri çok... fakat olumsuz yönleri de var. Çünkü üniversiteyle beraber yetişiyor çocuklar. Hemen onlar gibi olmak istiyorlar. Bununla başa çıkması kolay olmuyor tabii
hemen
ki.
Hemen büyümek istiyorlar.
Hemen büyümek istiyorlar. Çünkü sadece bir ortaokul
olsa.
Ya da
öyle tavırlar gösteriyorlar.
Tabii tabii. ama tabii ki bir sorumluluk olarak hani elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz idari katımızda. İki müdür yardımcımız var. Yine esas müdürümüz yani benim de bağlı olduğum konservatuvar müdürlüğü bu konuda çok yardımcı ve destek.
Evet.
Onlar olmasa zaten ne ben belki bu göreve gelirdim ne de bu görevi yürütebilirdim.
Evet.
Kolay değil gerçekten ama çok da keyifli olan yönleri var tabii ki.
Onur hocam hiç uyumuyordu. Şimdi artık zaten az uyuyordu. Şimdi hiç uyumuyor.
Evet, kesin.
Bir yandan idarecilik.
Daha da erken kalkacak.
Vakit uçup gitti.
Evet.
Ne yapalım? Konuşulacak o kadar çok şey var ki birkaç program daha yapmamız gerekiyor.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Çok keyifliydi sağlık. Gerçekten sohbetimiz. Gerek müziklerinizi dinlemek. Sizin dinleyicilerimize paylaşacağınız herhangi bir son sözünüz var mı?
Çok teşekkür ediyorum ben dinleyicilerimize de tabii ki. Çünkü bu programlarda birileri dinlesin diye yapılıyor sonuçta.
Evet.
Ve gördüğüm kadarıyla çok büyük bir dinleyici kesimi de var. O yüzden hani varlıklarını hep sürdürsünler umarım. Sizlere de çok teşekkür ediyorum.
Sanattan ayrılmasınlar.
Evet, sanat. Hiçbir zaman sanattan
müzik
ayrılmasınlar.
Müzik dinlesinler, bol bol. Sanatın bütün dallarıyla uğraşsınlar. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, zaman aktı gitti. Bu hafta Onur Özmen, Sayın Onur Özmen konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta tekrar yepyeni bir programda sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, müzikle kalın, sevgiyle kalın efendim.
Müzikte iz bırakanlar.
Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.